Ayrım 7.
Bunun üzerine Ömer Ebu Musa'ya, "Ben seni suçlamadım fakat Allah'ın elçisinden hadis anlatmak çetin bir meseledir," dedi. Ebu Davud Edeb 138 ve 5183. Başka rivayette de Ömer Ebu Musa'ya, "Ben seni suçlamadım ama insanların Allah'ın elçisine hadis uydurmalarından korktum," demiştir. Ebu Davud Edeb B 138 ve 5184. Biri kendisine peygamberden bir hadis anlatınca doğru söylediğine dair yemin ettiren Hazreti Ali şöyle demiştir: "Kendim Allah'ın elçisinden bir söz duyarsam Allah'ın dilediği kadar ondan yararlanırdım. Başkası ondan bana bir hadis anlatırsa doğru söylediğine yemin ettirirdim. Eğer yemin ederse onu doğrulardım." Tirmizi Tefsir 3 H 3006, Ebu Davud Vitr 26, İbn Mace İkamet 193. Öyle anlaşılıyor ki henüz Hazreti Peygamber sağken kendisinin üzerine yalan sözler uydurulmaya başlanmıştır. Biri peygamberin söylemediği bir sözü söyleyerek kendisini haklı çıkarmak istemiştir ki bunu duyan peygamber, "Kim benim üzerime yalan söz söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın," demiştir. Tabii peygamberin sağlığında uydurulan sözleri duyunca peygamber bunları düzeltirdi. Ama peygamberin vefatından sonra uydurulan sözlerin uydurmalığını kanıtlamak iyice güçleşti. Bundan dolayı onun vefatından sonra hadis uydurmak daha kolaylaştı. Bu durum sahabileri rahatsız edecek kerteye gelmişti. Mescitte halkın hadislere daldığını gören Haris, Hazreti Ali'nin yanına gitmiş, "Baksana, bu insanların hadislere daldığını," demiş. "Demek öyle yaptılar ha," diyen Hazreti Ali, Kur'an okumaya teşvik eden sözler söylemiştir. Ebu Davud, Fedalül Kur'an 14. Bundan dolayı Abdullah İbn Abbas, "Biz peygambere yalan atılmayan zamanda ondan hadis anlatırdık. Fakat insanlar boyun eğmeyen ve eğen her deveye binmeye başlayınca biz ondan hadis rivayet etmeyi bıraktık," demiştir. Başka bir anlatıma göre de Beşir Adevi İbn Abbas'a gelip hadis anlatmaya, "Allah'ın elçisi buyurdu ki," demeye başlamış. İbn Abbas onun anlattıklarını dinlememiş, ona bakmamış.
Beşir, "Ey İbn Abbas,
neden benim sözümü dinlemiyorsun? Ben sana Allah'ın elçisinin sözünü anlatıyorum. Sen dinlemiyorsun." İbn Abbas demiş ki, "Biz vaktiyle bir adamın Allah'ın elçisi şöyle dedi dediğini işitseydik, gözlerimizi ona çevirir, dikkatle onu dinlerdik. Ama insanlar boyun eğen ve eğmeyen her deveye binmeye başlayınca artık insanlardan bizim bildiğimiz hadisler dışındaki sözleri almadık." Fecrul İslam 211. Leys İbn Sa'd'ın şöyle dediği rivayet edilir: "İskenderiye'de bize Nafi'den rivayet eden bir şey geldi. Nafi henüz sağdı. Biz ondan Nafi'den rivayet ettiği hadisleri yazdık, iki defter doldurduk. Şeyh ayrıldıktan sonra bu iki defteri Nafi'ye gönderdik. Nafi bu iki defter dolusu hadisten sadece bir hadise tanıdı. Diğerlerinin kendisine ait olmadığını söyledi." Hatibi Bağdadi, Muhammed İbn Yunus'un şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Ben ahvazdan iken bir şeyhin şu öyküyü anlattığını dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'yı Ali ile evlendirince Tuğba ağacına cennet halkının tabak tabak birbirine hediye ettikleri taze inci dökmesini emretti. Adama dedim ki, ey şey, bu Allah'ın elçisine iftiradır. Bana, yazık sana, sus dedi. Bunu bana Nas bilginler anlattı. Sana kim anlattı dedi. İbn Abbas'a varan bir senet, ravi zinciri söyledi." Fecrul İslam 128. Süfyan, "Cabir'den 30 bin civarında hadis dinledim. Bunlardan hiçbirini anlatmayı helal görmüyorum," demiştir. Fecrul İslam sayfa 212. Süfyan-ı Sevri'nin rivayetine göre Abdullah İbn Abbas'a Hazreti Ali'nin kazasını verdiği hükümleri anlatan bir kitap tomar getirilmişti. İbn Abbas bunları imha etti. Yalnız bir zira arşın kadarını bıraktı. Bu sözlerde anlatılan şudur: dikdörtgen biçimindeki sandıkta bulunan sözlerin hepsi Hazreti Ali'ye iftira, yalnız bir arşın kadarı doğruydu. İbn Abbas yalanları yırttı, sağlam olan bir arşın uzunluğundaki yaprağı bıraktı. Abdullah İbn Zübeyr, babası Zübeyr'e, "Neden sen de falan ve falanın Allah'ın elçisinden hadis anlattığı gibi hadis anlatmıyorsun?" demiş. Zübeyir. Çünkü ben onun kim benim üstüme yalan atarsa ateşten yerine hazırlansın dediğini duymuştum demiştir. Buhari İlm 38. Dikkat edilirse Zübeyir'in rivayetini sadece yalan atarsa sözü var. Kasten yalan atarsa şeklinde değil. Demek ki bu kasten kaydı sonradan sokuşturulmuştur ki iyi niyetli hareket edenler rahatça dillerini kullanma imkanını bulsunlar. İbn Hanbel Müsned 5 Taksim 297 Darimi Mukaddime 25'te de benden çok hadis rivayet etmekten sakının hadisi yer almaktadır. Konuya ışık tutmak için Kurtubi'nin bazı tespitlerini aktarmak istiyorum. Kurtubi, Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlili adlı kitabının hadis yazımının mekruh olduğu başlığını taşıyan babında özetle şunları söylüyor. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmış olan onu yok etsin buyurmuştur. Zeyd ibn Sabit, Muaviye'nin huzuruna girdi. Muaviye kendisinden bir hadis sordu ve birine de Zeyd'in anlattığı hadisi yazmasını emretti. Zeyd, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerini yazmamamızı emretti dedi ve yazılanı sildi. Hazreti Ali bir konuşmasında şöyle demiş. Kimin yanında Kur'an'dan başka bir kitap varsa mutlaka onu yok etsin. Çünkü insanlar Rablarının kitabını bırakıp bilginlerinin hadislerine uydukları için helak oldular. Ebu Said el-Hudri'ye, bize hadisleri yazdırsaydın dediler. Hayır, size yazdırmayız. Biz nasıl peygamberimizden işitip bellediysek siz de bizden işitin dedi. Nadra diyor ki Ebu Said el-Hudri'ye, sen bize Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel sözler anlatıyorsun. Biz bunları anlatırken fazlalık veya eksiklik yapmaktan korkuyoruz dedim. Yazıp da bunları Kur'an mı yapmak istiyorsunuz? Hayır, hayır. Biz nasıl Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıysak siz de bizden alın dedi. Ömer İbn Hattam R.A. bu hadisleri yazmak veya yazdırmak istedi. Sonra Allah'ın kitabının yanında başka kitap olmaz dedi. Bu sözü anlatan İmam Malik, İbn Şahab Ezzürri'nin yanında sadece kavminin soy kütüğü hakkında bir kitap vardı. Başka bir kitap yoktu. O zaman insanlar yazmazlardı, ezberlerlerdi. Onlardan herhangi bir şey yazan da ezberlemek için yazardı. Ezberledikten sonra yazdığını silerdi demiştir. Urve der ki, Ömer R.A. hadisleri yazmak istedi. Sahabilere sordu, yazılmasını önerdiler. Ömer bir ay istihare etti. Sonra Allah onun gönlünü şu karara vardırdı. Dedi ki, ben hadisleri yazdırmak istiyordum fakat sizden öncekilerin durumunu düşündüm. Onlar bir takım kitaplar yazdılar da Allah'ın kitabını bırakıp o kitapların üzerine kapandılar. Vallahi ben asla Allah'ın kitabına başka bir şey karıştırmam. Başka nüshada insanları başka şeyle uğraştırıp Allah'ın kitabını unutturmam dedim. Yahya İbn Cade'nin anlattığına göre Ömer hadisleri yazdırmak istedi. Sonra yazmamanın daha uygun olacağı kanısına vardı. Kentlere, kimin yanında hadise dair yazılı bir şey varsa onu silsin diye direktif verdi. İbn Mesud ve İbn Abbas hadis yazmayı sevmezlerdi. Ebu Bürde de, babamdan çok şey yazdım. Sonra babam yazdıklarımı istedi ve onları yakadı demiştir. Medine valisi Mervan, Zeyd ibn Sabit'i çağırmış ve Zeyd'in anlattıklarına onun haberi olmadan yazacak adamlar da çağırmış. Sonra durumu Zeyd'e söylemişler. Zeyd, ne biliyorsunuz? Belki anlattıklarım benim anlattığım gibi değildir demiş. Abdullah ibn Mesud, hadisler yazılı olan bir sayfa getirmiş, onu silip yıkamış, sonra yakılmasını emretmiş ve demiş ki, vallahi bu sayfenin Deir-i Hint'te olduğunu bilseydim oraya varırdım. İşte kitap ehli bilmeyen müşrikler gibi Allah'ın kitabını arkalarına attıklarından dolayı helak olmuşlardır. Dehhak da şöyle demiş. Bir zaman gelecek hadisler çoğalacak, mushaflar tozuyla kalacak, kimse onları açıp da bakmayacak. Said İbn Cübeyr der ki, İbn Ömer'e sormak istediğim bazı meseleleri küfe halkı için yazmıştım. Sonra İbn Ömer'le görüştüm. Hadis yazmanın hükmünü sordum. Eğer benim yanımda yazılı hadisler bulunduğunu bilseydi aramız açılmıştı, beni kovmuştu. Yine Said İbn Cübeyr demiş ki, biz görüş ayrılığına düştüğümüz konuları yazardık. Sonra İbn Ömer'e bunları sorardık. Onun bunları yazdığımızdan haberi olmazdı. Eğer benim bunları yazmış olduğumu bilseydi aramız açılmıştı. Ebi Burde der ki, Ebu Musa bize bir takım hadisler anlatırdı. Bunları yazmak isterdik. Benden dinlediklerinizi yazıyor musunuz dedi. Evet dedik. Onu bana getirin dedi.
Onları alıp yıkadı ve
bizim bellediğimiz gibi siz de bizden belleyin dedi.
Ebu Hüreyre ne yazarız
ne yazdırırız demiştir. Esved'in anlatımına göre kendisi ve Alkama bir sahife bulmuşlar. Onu İbn Mesud'a götürmüşler. Öğle vakti olduğu için epey kapıda beklemişler. Son durumu fark eden İbn Mesud kendilerini içeri almış. Bu sayfede güzel hadisler var demişler. İbn Mesud cariyesine bir leğene su koyup getirmesini emretmiş. O sayfedeki yazıları yıkayıp silerken biz sana en güzel öyküleri anlatıyoruz. Yusuf 3 ayetini okuyormuş. Sayfayı götürenler buna bir bak güzel hadisler var demişler. Ama o yine silmiş ve bu gönüller kaplardır. Bunlara sadece Kur'an doldurun, başka bir şey koymayın demiş.
Muhammed İbn Sirin, Ubeyde İbn El Cerrah'a, senden duyduklarımı yazayım mı demiş. Ubeyde, hayır demiş. Peki bir kitap bulursam sana okuyayım mı demiş. Ubeyde yine hayır demiş. İbrahim Nehai de şöyle diyor. Ebu Ubeyde'nin yanında yazardım. Benden sonraya bir kitap bırakmayın dedi. Başka bir anlatımla da Ubeyde öleceği sırada daha önce yazmış olduklarını isteyip yok etmiş. Nedenini de şöyle açıklamış. Bazı insanların bunları yersiz kullanacaklarından korkuyorum. İbrahim Nehai hadislerin defterlere yazılmasını istemezdi. Kasım hadis yazmazdı. Said İbn Abdülaziz, Şabi, İbn el-Mutemir, Muhire ve Ameş hadis yazmaktan hoşlanmazlardı. Camiu Beyanil İlmi ve Fadlil sayfa 79-85. Fetihlerle çeşitli din ve uluslara mensup insanlar Müslüman oldular. Bunlar ne kadar Müslüman olsalar da eski inanç ve kültürleriyle yoğrulmuş kimselerdi. İçlerinde o kültürün düşüncelerini taşıyorlardı. Zaten bir anda onlardan sıyrılmaları da mümkün değildi. Bunların Müslüman olmasıyla birlikte Araplar da çeşitli kültürlerle temasa geldiler. Kendileri onlara kültür verdikleri gibi büyük ölçüde onlardan etkilendiler. Hint ve Yunan düşünceleri, mani inançları İslam ülkelerinde tartışılıyor oldu. Felsefe de yayıldı. Böylece çeşitli fikir ve inanç ekolleri doğmaya başladı. Her ekol kendi düşüncesine geçerlilik kazandırmak için bunları bir ayete veya hadise dayandırmak lüzumunu hissetti. Ayetler sınırlıydı.
Yeni ayetler ilave edilemezdi ama hadis işi kolaydı. Onun için ekoller mümkün olduğu ölçüde ayetleri kendi fikirleri doğrultusunda tevil ettiler ve düşüncelerini bol bol uydurdukları hadislere söylettiler. Böylece fıkıh, kelam, felsefe ve tasavvuf ortamlarına uydurma hadisler yayıldı ve bunlar derlenerek kitaplara da girdi. Hele Hazreti Osman'ın öldürülmesinden itibaren meydana gelen siyasi çalkantılar, bölünmeler, kargaşalar hadis uydurmada çok etkin oldu. İşte bundan dolayıdır ki Cemal olayında ordu kumandanlığı yapan Ayşe'yi ve kumandanlık ettiği topluluğu kötülemek için peygamberin başına bir kadını geçiren ulusun iflah olmayacağını söylediği halka yayıldı. Buhari, Mazi 82, Fiten 18, Tirmizi, Fiten 75, Nesai, Kudat 8. Seba melikesinden övgüyle söz eden ayetlerle karşılaştırılınca bu rivayetin Kur'an'a ters olduğu açıktır. Çünkü Kur'an'ın hiçbir yerinde kadının başa geçemeyeceğinden söz edilmemiştir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği, kendisinin birçok hadisini rivayet etmiş olan müminlerin annesi Hazreti Ayşe, Cemal vakasına kumandanlık etmiştir. Aslında bu Ebu Bekre rivayetinin de onu hedef aldığı açıktır. Zira olay şöyle anlatılmaktadır. Osman'ın katlinden sonra Hazreti Ali'ye beyat edilince Talha ve Zübeyr Mekke'ye gittiler. Hacda olan Hazreti Ayşe'yi gördüler. Osman'ın kanını aramak üzere Basra'ya gitmeye karar verdiler. Halkı da bu maksatla savaşa çıkardılar. Hazreti Ayşe, Hevdeci içinde devede bu orduya kumanda ettiği için olayı Cemal vakası denildi. Ayşe'nin kumanda ettiği orduya katılmayan Ebu Bekir'e sebebini şöyle anlatmıştır.
Peygamber aleyhisselam Kisra'nın kızının İranlılara kraliçe olduğu haberini duyunca buyurdu ki, başlarına bir kadın geçiren kavim asla iflah olmaz. Allah beni bu sözle yararlandırdı da o savaşa katılmadım. Buhari, Fiten 18, Fethul Bari 8, Taksim 97. Şimdi bu rivayette taşlanan Hazreti Ayşe'dir. Peygamber aleyhisselam gerçekten öyle söylemiş olsaydı, Hazreti Ayşe'nin Cemel olayına katılmaması, Talha ve Zübeyir'in de onu başlarına geçirmemeleri gerekirdi. Kur'an'a ters, olaylara da aykırı olan bu rivayetin doğruluğu şüphelidir. Ayetlerin genel anlamı böyle vahid haberiyle daraltılamaz. Eğer bu rivayet doğruysa sadece Ebu Bekre'yi bağlar, çünkü diğerleri bunu bilmedikleri için bununla amel etmemişlerdir. Diğer sahabilerin bilmediği ve uygulamadığı bir rivayet nasıl din hükmü olur? Zaten bu gerekli bir din hükmü olsaydı Peygamber aleyhisselam bunu ilan eder ve ashabına böyle bir şey yapmamalarını bildirirdi. Kadına imamlık yetkisi. Batı ülkelerinde kadının ruhunun olup olmadığı, ibadet ve yetkisinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu yapılırken, İslam peygamberi Allah önünde erkeğe eşit saydığı kadına, dini görevlerin en kutsalı olan namazda arkasındaki cemaate imam olma hakkını dahi tanımıştır. Kadının kadın cemaate imam olacağında ittifak vardır, ancak kadının erkeklere de imam olup olmayacağı ihtilaflıdır. Biz fakihlerin görüş ayrılıklarını bırakıp peygamberimizden gelen hadisi inceleyelim. Ebu Davud, İbn Hanbel, Hakim ve İbn Huzeymi'nin rivayet ettikleri hadise göre kadının kendi ev halkı olan kadın ve erkeklere imamlık yapması caizdir. Hanım sahabilerden Ümmü Varaka adında bir ensar kadını vardı. Kur'an'ı cem etmiş ve ezberlemiş olan bu hanıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi ev halkına namaz kıldırmasını emretmiştir. Ebu Davud'un kaydettiği ve İbn Huzeymi'nin sahih gördüğü hadisin ravisi Hallat, ben ona ezan okuyan müezzini gördüm. Büyük bir ihtiyardı demiştir. Ebu Davud, Salat 62, H 592. Hakimin Müstedrek'inde de yer alan hadis 1 Taksim 23, Ebu Davud'un başka bir rivayetinde biraz daha ayrıntılı olarak geçer. Abdullah İbn Cümey demiş ki, ninem ve Abdurrahman İbn Hallat el-Ensari bana şunu anlattılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na giderken Nefet kızı Ümmü Varaka kendisine, ey Allah'ın elçisi dedi, izin ver, ben de seninle beraber savaşa katılayım. Yaralılarınızı tedavi eder, hastalarınıza bakarım. Umulur ki Allah bana şehitlik nasip eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen evinde kal dedi. Yüce Allah sana şehitlik nasip edecektir. Bundan böyle peygamber ona şehit ederdi. Kur'an'ı okumuştu, iyi biliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den evinde kendisine ezan okuyacak birini tutması için izin isteyen Ümmü Varaka bu izni aldı. İmam Ahmet İbn Hanbel bu olaya dayanarak Kur'an okuyan kadının okuyamayan erkeklere imam olup teravih namazını kıldırabileceğine karar vermiştir. Ancak bu durumda kadın cemaatin arkasında durur. İbn Teymiye, Fetava 23 Taksim 248. Ümmü Varaka'nın mütebber, dipnot mütebber, sahibi ölünce özgür olacak köle demektir. Bir kölesi ve cariyesi vardı. Bu ikisi herhalde bir an önce özgürlüklerine kavuşmak için geceliğin kalkıp Ümmü Varaka'nın ağzına bir bez kapayarak onu boğdular ve çekip gittiler. Sabah olunca Halife Ömer, onları görüp bilen varsa getirsin diye emir verdi. Getirilen katillerin asılmalarını emretti. Medine'de ilk asılanlar bunlardır. Dipnot Ebu Davud, Salat B62, H591. Ömer onun öldürüldüğü haberini duyunca şöyle demiştir. Allah'ın elçisinin dediği çıktı. Haydi o şehideyi ziyaret edin demişti. Dipnot Hilyetül Evliya 2 Taksim 63. Dahası da var. Hazreti Muhammed savaşa veya sefere giderken Kur'a ile kadınlarından birisini beraberinde götürürdü. Buhari Cihat H 1071. Peygamber zamanında kadınlar da erkeklerle beraber savaşa katılırlar, geri hizmetlerde çalışılırlardı. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar kayıp verince peygamberin zevcesi Ayşe ile Ümmü Süleym paçalarını sıvamış ve sırtlarında kırba kırba su taşıyarak savaşanların ağızlarına dökmüşlerdir. Buhari Cihat 1074, Mazi 18, Müslim Cihat B47, H136. Muavviz kızı Rübeyye de, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa gider, askerlere su verir, yaralıları tedavi eder, onları Medine'ye taşırdık demiştir. Buhari Cihat H1074-1075. Ebu Davud'un rivayetine göre kadınlar Huneyn'de de savaşa katılmışlar, şiir söyleyerek askerlere moral vermişler, yaralıları tedavi etmiş, ok ve yemek taşımışlardır. Fethul Bari 6-58. Uhud Savaşı'na katılan hanımlar arasında peygamberin öz kızı Fatıma da vardı. Babasının yaralandığını görünce boynuna sarıldığı yarasını yıkadı. Fakat peygamberin yarasından akan kan gittikçe artıyordu. Hemen Fatıma bir parça hasır alıp yaktı, külünü yaranın üstüne bastı, kan durdu. Fethul Bari 7-286. Bunun yanında peygamberin hanımları ashab için birer öğretmen durumundaydılar. Peygamberden duyduklarını, onun ailesi içindeki yaşayış biçimini, ahlakını, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını gerek Medine halkına gerek çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlara anlatıyorlardı. Görülüyor ki İslam kadını toplumdan ayırıp dört duvar arasına kapatmamıştır. Peygamber devrinde Müslüman kadın hemen bütün toplumsal faaliyetlere etkin biçimde katılmıştır. Sonradan koyulaştırılan uygulamayı İslam'a mal edip kabahati İslam'a yüklemek büyük hatadır. Egemenliğin yavaş yavaş yabancı unsurlara geçmekte olduğunu fark eden Araplar, imamlığın Kureyş'e veya Araplara özgü olduğu, Buhari Ahkam 2.51, Müslim İmamet 4.9, Tirmizi Fiten 46, İbn Hanbel 4-421, Darimi Siyer 77. Yolundaki hadisleri ileri sürerken yabancı kökenli insanlarda başınıza kara üzüm kadar küçük kafalı bir Habeşli köle de geçse dinleyin ve itaat edin. Buhari Ahkam 4 İbn Mace Cihat 39 hadisiyle kendi durumlarını güçlendirmek istediler. Bu tür uydurmalar öylesine yayıldı ki peygamberin gerçek sözlerini bunlardan ayıklamak çok güç hale geldi. Bunun içindir ki Ahmet İbn Hanbel kendisinden tefsir hakkında rivayet edilen hadislerin hiçbirinin doğru olmadığını söylemiştir. 2. yüzyıl ortalarından itibaren uzmanlar peygamberin sözlerini toplamaya, bunların sağlamlarını sahtelerinden ayıklamaya çalışmışlardır. Bunun için de bir takım kurallar geliştirdiler. Hadis kritiği, cerh ve tadil ilmini koydular. Ama ileride temas edileceği üzere bunlar da bir sözün %100 peygamber sözü olduğu garantisini sağlayamazdı. Çünkü söylendiği zaman yazılmamış, 150-200 yıl ağızdan ağza dolaşmış ve her sahabi anlayış düzeyini, belleğinin kuvvetine göre duyduklarını anlatmıştır. Bir sözün söylenme ortamına göre anlamı değişik, başka ortamlarda anlamı değişik olur. Hiç kimse konuşandan duyduğu sözü %100 aynı söz ve anlamla nakledemez. Eden olsa da bunlar çok azdır.